Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sık ışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şeye evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım.
Bugün sana hayal bile edemeyeceğim bir coğrafyadan bahsedeceğim. Yani muhtemelen ataerkil kültürün baskıcı yapısı yüzünden beynimiz yandığı için hayal bile edemeyeceğim diyorum. Ama dünyada bazı insanlar tam söylediğim gibi yaşıyor. Fazla gizemli bir başlangıç yaptım, kabul. Fakat anlattıklarımı duyduğunda sen de benimle aynı fikirde olacaksın. Düşünsene, soyun kadından geldiği bir toplum. Ya ne var bunda? Yahudilerde de soy kadından geliyor. Bu kadar gizemli olmaya gerek yok dediğini duyar gibiyim. Ama bu daha başlangıç. Ki bence Yahudiler de anaerkil kültürün izlerini taşıyor. Bahsedeceğim kültürde evlilik dayatması ve onun tüm seremonileri yok. Kadının istediği kadar partnere sahip olduğu, çocukların babasının dahi sorulmadığı ve bilinmediği, kadınların aşkı önyargısız ve özgürce yaşadığı ve hatta evliliği ve tek eşliliği travma olarak gören, bizim yaşadığımız kültürden kaynaklı benim algılamakta zorluk çektiğim ama hayran kaldığım bir toplum. Tabii devam etmeden önce şunlara eklemesem eksik kalacak. Her ne kadar tarih kitapları yazmasa da tarım öncesi toplumda anaerkil dönemin varlığından bahsediliyor. Yani soyun erkekten değil kadından geldiği ve toplumsal gücün kadında olduğu bir yönetim şekli. Bugün sana bahsedeceğim Çin'in Tibet sınırında yaşayan Masa toplumu da yazılı tarihe geçmeyen anaerkil düzenin dünyada var olduğunu kanıtlayan topluluklardan biri. Bu toplumun da bizim Nuh tufanı gibi bir miti var. Fakat bizimkinden farkı kurtarıcının bir erkek değil kadın olması. Bu yüzden de anaerkil bir toplum yapısına sahipler. Bu ilginç coğrafyayı Arjantinli gazeteci ve yazar Ricardo Collor'ın Kadın Krallığı Son Anaerkil Toplum kitabı sayesinde öğrendim. Afrika'daki bazı kabilelerde de soyun anneden geldiğini biliyorum. Buna rağmen okuduklarım ve dinlediklerimden çok etkilendim. Bence bunda içinde bulunduğumuz kültürün çok etkisi var. Masua toplumunda evin tüm kontrolü ve para kadınlarda. Erkekler kadınların her istediğini yapmak zorunda. Eğer yapmazlarsa önce bulundukları ailenin sonra da toplumun dışına atılıyorlar. Ailenin reisi kadın olduğu gibi mal varlığı anneden çocuklara geçiyor. Yani kızlara. Bir çocuk babasının kim olduğunu bilmeden dünyaya geliyor. Masualı kadınlar kimden hamile kaldıklarını bilseler de bunu kimseye söylemiyorlarmış. Buna rağmen çocuğu büyütme sorumluluğu sadece anneye ait değil. Ailenin en yaşlı kadınları ve dayı da çocuğun büyümesinde anne kadar sorumluluk sahibi. Erkek ve kadın sadece ve sadece cinsel ilişki için bir araya geliyorlar. Yani ortak yaşam alanları yok ve bu yüzden kimse tarafından kınanmıyorlar. Burasını çok seveceksin. Masua toplumunda bir kadın ortalama 30-40 erkekle cinsel ilişkiye girebiliyor. Tabii böyle söyleyince sanki orji ya da Dionysiak bir ayin gibi anlaşılabilir. Oysa söylemeye çalıştığım şu. Masua toplumunda bir kadın hayatı boyunca ortalama 30 ya da 40 erkekle cinsel ilişkiye girebilir. Ama bu çok eşli olduğu anlamına gelmiyor. Aynı eşle hayatını geçiren bir kadın da olabilir. Ama eğer eşini sevmiyorsa artık hayatına başka bir partner almasıyla ilgili toplumsal herhangi bir sorun yok. Ve anladığın üzere tek eşlilik ve evlilik kurumu neredeyse yok. Evlilik yerine özgür birliktelik ya da gezici evlilik adında bir ilişki yaşıyorlar. Yaklaşık 1000 yıldır da bu geleneği sürdürüyorlarmış. Yani bir nivi çakım değiller. Aşk varsa ilişki devam ediyor. Aşk bittiğinde ne kanun ne aile ne de dini yaptırımlarla özgür iradeyle verilen karara müdahale ediyorlar. Masuallıların bu özgür yapısı kesintiye uğramamış dersem yanlış olur. Hatta bir dönem Çin hükümeti Masuallıları Çinileştirme gayretine giriyor ve onlara evlilik kurumunu dayatıyor. Bu onlara göre hayatlarının en büyük travması. Çin yönetimi değiştiğinde bu baskılar ortadan kalkıyor ve Masuallılar kendi geleneklerine geri dönüyorlar. Masua toplumunun en güzel yanlarından biri de dillerinde savaş, cinayet ve tecavüz sözcüklerinin olmaması. Ataerkil kültürde tecavüzün ve erkeklerin kadınlara seks yapmaya zorladığını biliyorlar. Ama bunu çok anlayamıyorlar. Çünkü cinselliğin sadece içgüdüsel bir şey olmadığına inanıyorlar. Seksin sevgiyle bağlantılı olduğunu düşünen biri de sevmediği bir kadınla nasıl birlikte olabileceğini idrak edemiyor. Gel de şimdi bu adamlara porno kültürünü, tecavüzü ve burada yapılan kadın cinayetlerini anlat. Ya da hiç anlatmayalım, adamların kafasını bulandırmayalım boşuna. Onlar bize hızlandırılmış bir eğitim versinler. Kadınların bu kadar güçlü olmasına rağmen ne matriyarkal ne de patriyarkal yönetim şeklinin doğru olduğuna inanıyorlar. Toplumu eşit bireylerin oluşturduğunu düşündükleri için egalitaryanlar. Son olarak siyasetin zaman kaybı olduğunu ve düşük kapasiteli insanlar tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Bu yüzden yönetim işlerini erkeklere bırakmışlar. Bu konuda neredeyse onlarla aynı fikirdeyim. Sen ne dersin? Masa toplumuna dair öğrendiğim şeyler beni büyüledi. Yani uzun yıllar yaşadığımız ataerkil kültürün baskıcı yapısı yüzünden kabul etmesek de pek çok farklı yaptırıma boyun eğdik ya da boyun eğmemiz gerektiğini düşündük. Ama bambaşka kültürlerde bambaşka yaşamlar yaşanabileceğini bu toplumlar sayesinde öğreniyorum. Ve işin ilginç yanı, sen de anlattıklarımda fark etmişsindir çok büyük ihtimalle, doğaya ve insana çok saygılılar. Ve bence bizim kendimize ve doğaya saygımız azaldığı için de şu an yaşadığımız pek çok kaosu yaşıyoruz. Ve alternatif yaşam formları oluşturmazsak işler daha da karışacak diye düşünüyorum. O yüzden bu bölümde sana Masuallıların hayatından bahsetmek istedim. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.